bu haftanın vaazı, iman etmeyenlere nasıl bakmalıyız?
Evet, vakit geldi, Allah'ın sözüne dikkat edelim. Şimdiye kadar biz çok laf yaptık ona, o şimdi bizi konuşsun. Bugün biraz farklı bir şey konuşmak istiyorum. Hani genellikle bir ayet ya birkaç ayet seçiyoruz ve onun üzerine duruyoruz. Bugün bir tema hakkında konuşmak istiyorum. İmansızlar ve biz. İmansızlarla nasıl bir aramız, bir ilişkimiz olsun, biz onlara nasıl bakmalıyız? Her halk kendi halkından olmayanları hor görüyor. Bu normaldir. İnsan tabiatı öyle. Bizden olmayan, bizden aşağıdır. Değil mi? Bulgaristan'da bunu çok görüyoruz. Her halk başkasını hor görüyor. Ve bu bütün dünya çevresinde aşağı yukarı öyledir. Grekler kendini en yüksek halk sayardılar. Kendi kültürü, kendi bilimi, naukası, yani her şeyi en üstün seviyede tuttular. Ve başka halklara barbar derdiler. Ve biz bugün aynı lafı kullanıyoruz. Nereden geliyor bu söz? Olan dillerini seslerken anlamadılar. Sen ne konuşuyorsun? Barbar, barbar. Yani başkalarının dilleri onlara öyle gelirdi. Hor görürdüler. Saçma gelirdiler. Sanki tek bir ses çıkarıyorlar. Bizim dilimiz, bizim kültürümüz üstündür. Çin'e gidersek Kitay'a, o da biliyorsunuz onlar bizim gibi hani alfabeyle, bukvalarla yazmıyorlar. Onlarda simbollar var. Her bir söz için tek bir simbol var. Tamam mı? Kadın için, erkek için, ev için ayrı ayrı simbollar var. Ve yabancı sözü için biliyorsunuz mu hangi simbolü kullanıyorlar? Köpek. Yani köpek simbolü hem hayvanı gösterebilir hem yabancı. Yani onların kafasında bütün yabancılar nedir? Köpek nivosunda, köpek seviyesinde. Müslümanlara bakarsanız hangi sözler kullanılıyor Müslüman olmayanlar için? Kafir, gavur. Kafir ne demek? Allah'a küfür eden biri, o sözden geliyor. Sanki onlar ne inanırsalar, boş ver, sadece bizim dinimiz geçerli, onlar hepsi Allah'a küfür ediyorlar. İmansız, kitapsız, değil mi? Bu lafı kullanıyorlar. Yahudiler için onlar başka bir söz kullanırdılar ve bugüne kadar bu söz kullanır, goyim. Goy ya da goyim. Bu demek milletler. Allah'ın milleti biziz derdiler. Tek millet biziz, tek halk biziz. Öbürler millet değil. Onlar bir nola, goyim. Yani aynı anlam, kafir gibi. Ve biz de kendi kendimizi soralım bir kere. Biz Mesih'e iman etmeyenlere ne gözle bakacağız? Bizim için o söz imansız, yani bu laf kullanıyoruz ya, imansız onlar. İmansızlar, o sözü kullanıyoruz ya. Bu söz imansız, yani ne anlam taşıyor bizim için? Hangi duygu ile söylüyoruz onu, imansız? Bizde var mı bir üstünlük duygusu? Onları hor görmek duygusu? Sanki hani biz artık Allah'ın halkı olduk, onlar imansız, onlar Allah'ın halkı değil. Hatırlıyorum biz Dobrich'teydik ve bir seminer yaptıydık. O zaman bir kardeşin oğlu, kardeşinin çocuğu, kendisi iman etmeyen bir kişi, imanlı değildi. Ama bu konferansta yardım etti, böyle zaptis yaptı değil mi, teknikada. Ve sonra ona teşekkür etmek için çağırdılar onu öne, onu tanıtmak için tanıttılar. Ve o söz aldı ve konuştu bize. Dedi ki, fark ettim, siz toplantıya gelmeyenlere imansız diyorsunuz. Ama bence diyor, yok bir kişi onda hiçbir imanı olmasın. Herkes bir parça bir şeye iman ediyor. Onun sözleri buydu. Ve bana dokundu. Bana gerçekten konuştu. Evet, acaba ben imansız sözünü kullanırken ne anlamda onu kullanıyorum? Hangi duyguyla? Biz de sık sık başkalarını dışarıda bırakmak istiyoruz. Kendi grubumuzu övmek istiyoruz, başkalarını biraz aşağılamak istiyoruz, değil mi? Sanki o lafı kullanmazsak da başkalarına kafir gözüyle bakıyoruz. Tamam, bu lafı kullanmıyoruz ama aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Kafir, imansız, aynı mı? Evet. Onun için biz kendi kendimizi soralım. İmanlı olmayan komşular, akrabalar ve kolegalarla aramız nasıl olmalı? Onların hakkında nasıl düşünmeliyim? İki büyük temaya bakacağız. En birinci, bir slogan gibi, lazım bunu iyice öğrenelim, bizim hayatımızda iyice bu dersi alalım. Dünyada olmak ama dünyadan olmamak. Dünyada olmak ama dünyadan olmamak. İsa Mesih'in buyruğu budur. Dünyadasınız ama dünyadan olmayın. Ne demek bu? Bir yerde olmak ama bir yerden olmamak. Sen bugün Gabrov'a gittin mi? Sen Gabrovets olmuyorsun, değil mi? Sen Gabrovlu olmuyorsun. Sen Gabrov'dasın ama Gabrov'dan değilsin. Yani orada bulunuyorsun ama o halkın özellikleri, o halkın karakteristikleri yani sende yok. Sen gene sensin. Da olmak ve dan olmak farkı budur. Sen bir yerde bulunuyorsun ama karakter olarak, özellikler olarak farklısın. Pavlus 1. Korintliler mektubunda 5. bölümde ayet 9 ve 10'da şöyle yazıyor. Orada bir büyük problem oldu. Aslında Pavlus tam 4 tane mektup yazdı Korint'e. 2 tane var bugün, 2 tane yok. Ve bu 1. mektubunda, hani olmayan mektupta Pavlus yazdıydı, zinacılardan işiniz olmasın. Ama onlar yanlış anladılar. Ve dediler ki, böyleyse biz lazım bütün herkesten uzak durun. Çünkü bütün mahalle zina ediyor. O zaman bir kahveye gidemeyiz. Komşularımızdan oturamayız. Onlar bizi çağırırsa bir yemeğe lazım gitmeyelim. Ve Pavlus korekçe yapıyor, düzeltme yapıyor. Ve şöyle yazıyor, mektubumda size yazmıştım ki zinacılarla işiniz olmasın. Ama demek istemedim, dünyadan olan zinacılarla ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazım bu dünyadan dışarı çıkardınız. Sanki Pavlus kendisi diyor ki, olamaz. Yani günahkarlarla beraber olmayasın. Manastıra çekilmek, Balkan başında yaşamak, kimi kere imanlıya çok çekici geliyor. Ah keşke öyle bir yerde yaşasam, ne de hiç günahkarlık, sadece imanlılar olsun orada. Ama Pavlus diyor ki bu olmaz, çekilmek yok. Siz günahkarların ortasındasınız. Onlardan ayrılmak yok. Yuhanna 15-19'da bu temayı daha derin anlattırıyor. Ve İsa kendi öğrencilerinin yani son nasihatlerde şöyle diyor. Siz dünyadan olsaydınız, dünya sizi kendi malı gibi seveceydi. Ama siz dünyadan değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. İşte onun için dünya sizden azetmiyor. Ve daha toşlu olarak, daha temiz olarak Yuhanna 17'de 15 ve 16 şöyle diyor. Ben dilemiyorum onları dünyadan kaldırasan. Ama onları kötü olandan kolayasan diye. Ben nasıl dünyadan değilsem onlar da dünyadan değildirler. İsa Mesih bu son duasında bizim pozisyonumuzu çok güzel açıkladı. Hayır baba, ayırma onları, ayrı devlet kursunlar değil. Yapma onları yani sanki sadece aralarında kalsınlar. Ama korumak olsun istiyorum onları. Evet, sen ne zaman karar veriyorsun İsa'nın öğrencisi olmaya, o anda sen bu dünyaya yabancı oluyorsun. Bu dünyadan kopuyorsun. Ve dünya derken konuşmuyoruz bu planetayı. Konuşmuyoruz yani görünen materyal o şeyleri. Dünya dediğim bir zaman yani bu dünyanın insanlarıyla konuşuyoruz. Ne zaman karar veriyorsun İsa'nın öğrencisi olmaya, o anda kopuyorsun. Dünyada insanlardan bir kopmak olayı var. Doğuş her zaman kopmak demektir. Ve yeni doğuşta kopmak demektir. Ne zaman İbrahim karar verdi yola çıkmaya, o zaman yabancı oldu. O zamanın en güzel, en ilerlemiş kasabasının vatandaşıydı. O zamanın New York'u gibi. Dünyada yoktu Uğur kasabasına benzeyen bir kasaba. Ve ne zaman Allah onu çağırdı, çık yola diyor. Nereye? Bilmiyorum da ama önce çık, sonra sana göstereceğim. İbrahim bu ilk adımı attıktan sonra yabancı oldu. Kendi memleketinden kral çıktı ve her gittiği yerde yabancıydı. Kenan topraklarında, Mısır'da, tamam mı? Dönerken karısına bile yoktu, bir karış toprak mezar kalsın. Her yerde yabancıydı ve problemleri başladı. Ve aynısı oluyor senin hayatında. İbrahim gibi bir yolculuğa çıkıyorsun. Ve gerçekten Rab seni de o duruma gelmeye çağırıyor. Demek bir tarafta İsa seni çağırıyor farklı olmaya, ayrı olmaya, yabancı olmaya, uzak durma insanlardan. Sen artık onların aynı pis şakalarına gülemezsin. Aynı dedikoduculara katılamazsın. İnsanların yani boş hareketlerini kopya edemezsin bir imanlı olarak. Mümkün değil. Nasıl bizim Hüseyin Dere, hatırlıyorsunuz yaşlı bizim Hüseyin Dere, her ay ne zaman 120 lira pensiye alırdı, oho büyük bir günüydü, büyük bir olaydı. Ve her gün o günlerde hep bana maytaptan bana gelip derdikli biri yaptı kendine artık, artık zengin oldum. Bugün muhabbetimiz uymuyor. Muhabbetimiz uymuyor. Çok doğru. Dünya insanlarıyla gerçekten muhabbetimiz uymuyor. Evet, sen bir imanlı olarak, tam olarak muhabbet yapamazsın. Lazım bir kişi kompromis yapsın. Ya sen ya onlar. Ve buna uğraşmak lazım. Sanıyorum o kendiliğinden olmuyor. Bugün vaftiz oldun, yarın bu otomatik oluyor değil. Sen uğraşacağın böyle olsun diye. Ve dikkat etmedik mi? Şeytan bizi öyle kişilerle karşılaştıracak. Hani hep isteyecekler, eskisi gibi davranalım. Eski düşünce tarzı olsun bizde. Eski alışkanlıklara göre davranalım. Yok dünyadan farklı olmak, yok imansızlardan farklı olmak. Tam onlara uyacağım. Boşuna Pavlus yazmadı, Romalılar 12 ayet 2. Bu el aleme uymayın ama düşünceniz yenilensin, bunu imanlılara yazdı. Demek burada imanlılara bir görev düşüyor, dünyadan uzaklaşmak. Artık topluluktaki kardeşler senin yeni çevren olmalı. Bir daha söylüyorum. Artık imana geldikten sonra senin yeni çevrin, senin yeni insanların topluluktaki kardeşler. Tamam mı? Onlar lazım senin çevrin olsun. Sen Mesih'i seversen aynı derece isteyeceğin onlarla vakit geçirmeye. Bu otomatik olacak. Onlarla ruhsal konular hakkında konuşmak isteyeceksin. Bu sana enteresan gelecek. Sana zevk verecek. İmanlıların birlikte oturup Rab hakkında konuşmak, bu senin çevren. Bu artık senin normal etrafın lazım olsun. Senin içinde bir açlık var, bir susuzluk var. Ruhsal beraberliği. Kimse sana buyruk vermeyecek. Git kardeşini yanına, git kardeşlerini dolaş. Onlarla muhabbet yap. Hayır, sen onu kendiliğinden yapacaksın. Yeni doğuşun normal efekti, tepkisi budur. Kimse sana akıl vermeyecek, artık imansızlarla fazla vakit geçirme. Sen onlarla muhabbet yaparken başka bir kişi oluyorsun. Onlar gibi konuşuyorsun, onlar gibi düşünüyorsun, tam onların suyunda gidiyorsun. Hayır, sen onu kendin anlayacaksın ve istemeyeceksin bunu yapmaya. Ama ne yazık ki aramızda var kardeşler ve kız kardeşler. Onlar için bu dünyadan ayrılmak meselesi o kadar kolay değil. İmansızlarla saatlerce muhabbet yapıyorlar. Aynı laflar, aynı hareketler, aynı kafa. Fark ediyorsun kendini o kişilere daha yakın hissediyor. Kafada, yürekte belki iman var ama ağzında ve davranışlarında da bu yok. Çok kişi var. Yani bu durumda. O kişiler bakıyor, maksimum vakit geçirsinler imansızlarla. Ancak ne kadar mecburiyet varsa minimal o vakit geçirsinler imanlı kardeşlerle. Haftada 1-2 saat. Bunu yaptım ve artık serbestim gene imansızlarla bütün haftamı geçireyim. Ve o kişiyle konuştuğum zaman cevap hep aynı. Ne yapıyorum ya? Sen de sanki azıcık karta oynamak günah mı? Bir bira içtim bu günah mı? Ya da başka varyantı var. Ben artık sadece biz alkoholü bir kolacık içiyorum. Kardeş sen temayı anlamadın. Mesih'in kılıcı bizi eski ahbaplardan ayırıyor. Mesih'i anlamış bir kişi otomatik olarak uzaklaşıyor. Ve madem sen uzaklaşmak istemiyorsun eski çevrenden, o zaman ben korkuyorum sen Mesih'i daha anlamadın. Eğer ben de bunu sen de bunu görmezsem hani sen kopuyorsun eski arkadaşlardan. O zaman diyeceğim bir şey olmadı mı senin yüreğinde? Hiçbir duygu yok mu? Hani kardeşlere daha fazla yaklaşıyorsun da bütün vaktini imansızlığına geçiriyorsun. Evet. Kız kardeşlerimiz için bu meseleyi anlamak daha da zor. Çünkü yok kartta, yok içki masası. Sanki daha temiz onlar. Akrabalar var. Akrabalar. Bütün dünyaları o. Sabahtan akşama kadar akrabalar. Bütün günün imansız akrabaları düşünmek Onlara hizmet etmek, onların gönlünü yapmakla geçiyor. Değil mi? Ama onlar biliyor benim imanlı olduğumu. Hayır. Belli oluyor ki sen onların yanında daha rahatsın. Kendini daha rahat hissediyorsun. Ne kadar imanlı kız kardeşlerin yanında. Demek bu birinci adım. Her bir imanlı lazım bunu anlasın ve kendi hayatında bunu yaşamış olsun. En birinci kopmak. Eğer kopmazsak imansızlardan. Eğer biz hani ayrım yapmazsak hiç imanlı hayat bile olmayacak. Onlar bizi basacak, bizi boğacaklar, boğulacağız dünyanın içinde. Mesih'in verdiği yeni yaşamın başında bir kılıç var. Bebek doğarken ne zaman doğmuş sayılıyor? Ne zaman o göbek kesiliyor, değil mi? Kılıç bizi imansızlardan koparmadı mı yeni yaşam yok. Bu bir. O dersi aradık mı? İkinci bir hakikati lazım öğrenelim. Şimdi bundan sonra konuştuğumuz şeyler sadece bu birinci adımı atmış olan kişiler için geçerli. İkinci olarak dünyada Rab için yaşamak. Bu artık ikinci adım. 1. Petrus 4 ayet 1 ve 2. Bakın Petrus ne kadar güzel anlatıyor. Madem Mesih de bedence bizim için çeki çekti, siz de kendi kendinizi bu aynı düşünceyle silahlandırın. Çünkü kim bedence çeki çekerse o günahtan kopmuştur. Öyle ki ne kadar vakit kalmışsa bu bedende yaşamaya, onu artık insanca istekler için kullanmasın ama onu Allah'ın isteğine uygun olarak kullansın. Ne diyor? Vakit ne kadar kalmışsa Allah'ın isteğine uygun olarak kullansın. Fark ettin mi ne diyor? Vaktini kullanmak. Sen kullanıyorsun. Demek sen artık kendi vaktinin efendisi oluyorsun. Sen kendi vaktinin efendisi oluyorsun. Tamam mı? Evet. Sen hesap yapıyorsun, sen karar veriyorsun nasıl vaktin geçsin. İmansızlar gelip senin vaktini çalmayacaklar. İkinci adım budur. Ve o zaman Rab Mata 5'te diyor ki, dünyanın tuzu sizsiniz, dünyanın aydınlığı sizsiniz. İyice koptun mu dünyadan, o zaman tuz ve ışık olabilirsin. İkinci hakikat budur. Artık kim eski hayattan, eski dünyadan, eski çevreden kopmuşsa, Rab onu kullanabilir kendi amacı için. İmansızlar o kişiyi çekmeyecekler, çekemeyecekler. Ama o kişi imansızları, Mesih'i doğru çekecek. Aydınlık ve tuz lazım karışsın değil mi? Tuz çıkıyor tuzluktan. Değil mi? Küçük bir şişe var. O da lazım çıksın. Yemeğin içine dalıyor ve aslında orada yok oluyor, eriyor. Ve bu gösteriyor bir imanlının hayatını. Onun hizmet anlayışını. Hizmet ederken sen eriyorsun. Hizmet ederken sen kendini unutuyorsun. Hizmet ederken sen artık kendini düşünmüyorsun. Vaftizden önce kişilerle konuşuyorum bazen. Ve onlara diyorum, imanlının hayatının özü nedir? Sen şimdi vaftiz olacaksın, imanlı hayatına dalacaksın. Ama bunun özü nedir? Ne yapacağım? Ne için uğraşacağım? Tamam mı? Onun özü nedir? Ve tek bir söz söylüyorum. Hizmet etmek. Hizmet etmek. Sen vaftiz oluyorsun, sen kurtuluyorsun. Değil kurtulmak için. Rab seni bırakıyor yeryüzünde başkalarına hizmet etmek için. Onun için sen imana geliyorsun. Hizmet için. Tuz ve ışık. Budur. Pavlus bunu çok güzel anlattırdı. Filipiler 1:23. Şöyle diyor. İki taraftan sıkıştırılıyorum. Bir tarafta istiyorum ayrılayım ve Mesih'le birlikte olayım. Çünkü bu çok daha iyidir. Yani ölmek istiyor, hemen Mesih'le birlikte olmak istiyor. Bu bana çok daha iyidir diyor. Benim için, ben kendimi sorarsam çok daha üstün bir, kolay bir şey. Gene de daha büyük ihtiyaç var. Bedende devam edeyim sizden için. Ne diyor Pavlus? Tamam, ben ne kadar istersem de Mesih'in yanında olayım, sizin hatırınıza yeryüzünde kalmaya seçiyorum. Evet, kim gerçekten dünyadan kopmuşsa, bu ayrılığı anlamışsa ve kim gerçekten anlamışsa Rab bizi kullanmak istiyor, seni kullanmak istiyor, tuz ve ışık olarak bu imansızlığın ortasında onun hayatı hizmet demektir. O artık kendini unutuyor. Çok büyük bir misya, bir misyon ve kurtuluş ordusu. Ve onun kurucusu William Booth adında eski bir asker, bir general. Yani imana geldikten sonra kendi misyasını, misyonunu öyle koydu sanki askerlik gibi. Tamam mı? Herkes bir üsttekine itaat ediyor. Ve böylelikle Mesih'i vaaz etmeye ve her yerde kişilere çağırmaya çalışıyorlar. O imansızların ve kilisinin durumunu bir rüya biçiminde anlattırdı. Dedi ki bir rüya gördüm ama belli ki uydum ama bir rüya biçiminde anlattırıyor. Ve diyor ki gece karanlık içinde denizi gördüm. Korkunç dalgalar ve fırtınalar vardı. Ve yakında bir gemi batmıştı. Suyun içinde yüzlerce insan dalgalarla boğuşuyordu. Batmak üzereydiler. Ve birçokları boğulup yok oldular. Ve böyle bu sene bakarken çok korktum diyor. Bu dalgalara, bu rüzgara ve her tarafta ölüm. Ama sonra dalgaların ortasında diyor, büyük yüksek bir kaya gördüm. Sağlam bir kaya. Dünyanın bütün dalgalar birden vursalar bile o kayayı bir milimetre oynatamayacaklar. Çünkü yüksek idi. Ve suyun içinde kişiler onu her yerden görürdüler. Her nerede olursa bu kaya görürdüler. Anladılar ki bu kayaya varsam kurtulacağım. Keşke o kayaya varsalar da canlarını kurtarsalar. Ve sonra gördüm diyor, kayanın önünde bayağı geniş bir platform vardı. Tahtadan yapılmış bir platform var idi. Ve bu platformun üzerinde de kimi kişiler dururdu. O platform yapıldı, denizde kaybolan kişiler kendi canlarını kurtarsınlar diye. Yaklaşsınlar ve oradan kurtulsunlar. Ve işin ilginç tarafı, platforma da duran kişilerin çoğu başka başka işlerle meşgul idiler. Bakmadılar denizde boğulan kişileri. Bakmazdılar hani kişiler ölüyor, perişan oluyor. Kendi işlerle meşgul idiler. Kimisi yemek içmekle uğraşırdı. Başkası politika hakkında konuşmaktaydı. Varlı kişiler bütün vaktini sporla geçirirdiler. Birçok kişi müzik ve başka eğlencelerle uğraşırdılar. Herkes başka bir işin peşinde. Bütün bu zamanın içerisinde fırtınanın ve dalgaların korkunç seslerini kulağıma geldi diyor. Ve çok kişinin son çığlıklarını işittim. Son bir kere bağırıp boğulurdular. Ve bu platformadaki kişiler onlara hiç dikkat çevirmezdi. Ve bazıları gene aralarında toplantı yapıp ilahi söylerdiler. Çok candan dua ederdiler. Allah kaybolmuş canları kurtarsın diye. Kimisi ayağa kalkıp güzel güzel akıl verirdiler. Onu nasıl yapsınlar diye. Ama kalkıp onu gerçekten yapan kişiler çok az idi. Çok ciddi ve çok gerçekçi bir rüya anlattırıyor. Evet, kilisenin hali bu değil mi? Biz bu platformadayız. Ve insanlar bize gelseler kurtulacaklar. Ve biz onlara sanki birer ip uzatacağına, hani uğraşacağımıza, hani kişiler kurtulsunlar, yok olmaktan biz ne yapıyoruz? Başka başka şeylerin peşine gidiyoruz, hatta toplantı yapıyoruz. Ama aslında tuz ve ışık olmak başka bir şey. Evet, şimdi iyice anladık ki ve imansızlığın işimiz nedir? Nasıl bir durumdayız? Biz onların düşünce tarzından kopmalıyız ki onları kurtaralım. Uymakla olmuyor. Ama aynı zamanda sadece kopmak da yeterli değil. Şimdi ikinci parçada istiyorum biraz bakalım imansızların durumu neye benziyor? Kutsal kitap imansız halimizde nasıl idik? O birkaç çok ilginç laflar kullanıyor. Şimdi buna 5 tane lafa bakmak istiyoruz. Ne durumdaydık imansızken? Henüz imana gelmemiş imansız arkadaşlarımız ne durumda? Birinci olarak onlara kutsal kitap hasta diyor. Hastalar. Ne zaman İsa'ya mani buldular? Sen nasıl oluyor işte böyle günahkarlarla yemek yiyorsun? Onlara oturup kalkıyorsun. Ayıp değil mi? Luka 5:31-32. İsa şu klasik cevabı verdi. İsa onlara cevap verip dedi ki, değil sağlam olanlara ama hasta olanlara doktor lazım. Ben de değil doğruları ama günahkarları çağırmaya geldim, tövbe etsinler. Tamam. Allah biliyor ki imansızların durumu bir hastaya benziyor. Ve İsa burada konuşmuyor bedensel hastalıklar için. Hayır. Çünkü mana bulmadılar yani sen hasta kişilerle oturuyorsun. Mana buldular, sen günahkarlarla oturuyorsun. Ve insan hastalık dediği burada günahtır. Birçok kişi bugün bunu anlamıyor. Sanıyorlar ki İsa sadece gelmiş bedensel şifa versin. Ama tema oluyor günahlar için burada. Günah bir hastalığa benzettiriliyor. 12 senenin beri bir kan akıntısı olan bir kadın geldi İsa'ya, hatırlıyorsunuz. Mata, Markos ve Luka İncil'inde onu okuyoruz. Ve şaşıyorum bazen, neden bu mucizeyi seçtiler anlatmak için? Çünkü bu çok gösterişli bir şey değildi. Kadının akıntısı hiç kimse görmedi. Hani dışarıdan sanki bir şey belli olmadı. Hasta olduğuna da, şifa bulduğuna da bir şey belli olmadı. Niçin bunu seçtiler? Niçin yani daha gösterişli bir mucize üzerinde durmadı? Çünkü o kadının durumu vaaz etmek için çok uygundur. Bu hastalığı ve insan mucizesini birçok gülücü sonra kullandı vaaz etmek için. Günah normal bir hareket gibi görünüyor en başta, değil mi? Her günah normal bir hareket gibi görünüyor. Nasıl her kadında her ay kanama oluyor? Aynı biçimde normaldir. Günah da normal gözüküyor. Değişik bir şey yok. Ama zamanla bu günah durmuyor. Devam ediyor. Bütün gücümüzü erittiriyor. Ve bizi usul usul ölüme götürüyor. Romalılar 5 ayet 6'da diyor ki, çünkü biz ne vakit henüz zayıf idik, Mesih tam vakitten alaksız kişiler için öldü. Ne zaman biz henüz zayıf idik, güçsüz idik. Ve önemli olan, madem sen anladın kişi hasta, o zaman hakkın yok ona kızasın. Öyle değil mi? Hakkın yok onu suçlayasın. Niçin sen hastalandın? Niçin rak oldun? Niçin sende böyle hastalık var? Hakkımız yok. Bir hasta olduktan sonra biz onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve İsa bize öğrettiriyor burada, ben geldim bir doktor gibi hastaları çağırmaya. Bizim imanlılar için buradaki ders nedir? Sen onlara hasta gözüne bakıyor. Araştırma niçin bu duruma geldi. Doktor sormuyor, nasıl bu duruma geldin? Azarlamıyor pasiyenti, hastayı. Gidip yardım ediyor. Evet, bir doktor nasıl hastalarına bakarsa, pasiyentlerine acırsa, aynı biçimde biz lazım, imansızlara lazım, acıyalım. Biz de aynı değil miydik? Biz de aynı durumda değil miydik? Biz de günahtan hasta değil miydik? Ve sık sık duyuyorum bunu. Ne zaman muhabbet oluyor bir hangi hastalıktan için? Hemen başkası bir ilaç teklif ediyor. Aa, bunun için bu ilaç var. Bunun için bunu alacaksın, falanca yere gideceksin, falanca apteke gideceksin, bu ilaç alacaksın. Ya da o doktoru biliyorum, falanca çay iç, Çin'den falanca ilacı al, doktor bilmem ne, falanca hastanede çok iyidir. Hemen hasta olan kişiye, pasiyentlere akıl veriyoruz, ne yapsın değil mi? Hemen gösteriyoruz ona bir çare. Sen bundan hasta mısın? Hemen doktoru göstereyim sana. Hatta övünüyoruz, ben doktoru buldum ama. Ben ona ilaç verdim, iyi geliyor bize değil mi? Biz günahtan hasta olanlara çare bulamayız. Biz çare değiliz. Ama işimiz nedir? Onları Doktor İsa ile tanıştırmak. Bir tek o günaha karşı çare bulabilir. Bizim görevimiz bu. Madem onlar günahtan hasta, biz onları doktor ile tanıştıralım. İkinci olarak, kutsal kitap benzetiyor imansızlara, ölü kişilere. Çok yaygın ve çok bilinen bir söz, Luka 9:6, bırak ölüler kendi ölülerini gömsünler ama sen git Allah'ın krallığını ilan et. Nasıl İsa kişilere ölü diyebilir? Nasıl İsa ölü diyebilir? Tamam. Efesler 2:1-5 şöyle diyor. Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölüydiniz. Ne vakit suçlarınız içinde ölüydük, Allah bizi Mesih'le beraber diriltti. Evet. Allah'tan uzak olan, İlişkisi kopuk olan bir kişi onun önünde ölüdür. Bir şey yapamaz. Ruhsal hayat, sonsuz hayat onda yok. Adem 900 bilmem ne senede fazla yaşadı ama ruhça ölüydü. Çünkü Allah buyurmuştu ki o ağaçtan yediğin anda öleceksin. Ölü bir kişi kendi kendini diriltiremez. Ama ancak İsa onu yaptı. Ancak İsa kendi kendini ölülerden diriltildi. Ama o İsa lazım buyursun, mezardan çık. Ancak o zaman bu kişi canlanabilir. Ve İsa'ya iman etmekle bu ruhsal hayatı daha şimdiden kazanıyoruz. İsa'ya iman ettik mi, o bizi bugün de diyor ki, hani diril, artık ruhsal yaşam sana veriyorum. Onun için ölülerden bir şey bekleme. Hani bir laf var ya, ölüden mektup diyorlar ya, bekle. Biz imansızlardan bir şey beklemeyelim. Mana buluyoruz. Niçin yalan söylüyorlar? Niçin aldattırıyorlar? Niçin bilmem ne yapıyorlar? Bekleme. Ölü. Adam ölü. Allah'a karşı uyanık değil. Yani yaşayan bir kişi değil. Onlara acı. Geziyorlar, tozuyorlar, işliyorlar ama Allah'ın gözünde ölüdürler. Ölülere karşı yani bir parça saygı var insanlarda, değil mi? Ölüler hakkında kötü konuşulmaz diye düşünüyoruz. Ve biz de lazım bir parça saygımız olsun imansızlara karşı. Sen onlara hayat veremezsin. Ama senin görevin nedir? Ne vakit İsa Lazar'ı diriltirdi, nasıl oldu? Marta gibi. Marta İsa'yı getirdi hani mezarın başına. Nasıl İsa olayı durdu? Aynı bizim gibi biz kişileri İsa getirin ve İsa kişileri getirelim. Sen dua etmekle sanki hayat vereni getiriyorsun kişilerin yanına. İmansızların kurtulması için dua ediyor musun? İmansızların kurtulması için dua ediyor musun? Hem uzakta olanlar için hem de tanıdıklar. İşte o zaman biz ölü kişiye yaşam veriyoruz. Üçüncü söz. Kutsal kitap diyor ki İsa'yı tanımayan imansız bir kişi ahlaksızdır. Ahlaksız. Bu söz bir küfür gibidir. Ahlaksızlar. Sanki benim Allah'ım var, senin yok. Benim inancım doğru, seninki yanlış. Tamam. Bir tarafça hakikat olarak bu doğru. Efesler 2:12 anlatıyor. O vakit Mesih'ten ayrıydınız. İsrail halkından dışarıydınız. Allah antlaşma yapıp kendi sözünü vermişti ve siz o söze yabancıydınız. Hiçbir umudunuz yoktu. Bu dünyada Allahsızydınız. Allahsızydınız. Nasıl Pavlus bunu diyebilir? Allahsızydınız. Din, religya yok muydu? Onlar dua etmez miydi eskiden? Yok mu bir hangi Allah inancı? Mesela özellikle Efes kasabasında bu mektup nereye yazıldı? Orada Artemis'in tapınağı vardı. Bu yedi dünya harikasından biriydi. Korkunç büyük idi. Binlerce, on binlerce kişi bütün dünyadan gelip onu her gün ziyaret ederdiler, dua ederdiler bir Tanrı'ya. Nasıl onlara Allahsız diyebiliriz? Ama burada çok önemli bir hakikat var. Bir hangi Tanrı'ya iman etmek, bir hangi Allah inancına sahip olmak yeterli değil. Gerçek Tanrı tektir ve onu bulmak lazım. Allah birdir demek faydasız. Tamam mı? Bir pazara gidiyorsun, çok maratonkiler var, kabuçlar var ve hepsi yazıyor Adidas, hepsi yazıyor Puma. Diyemezsin yani, madem yazıyor odur. Hayır, tek bir gerçek firma var ve tek bir gerçek ayakkabı var ve aynı bunun gibi. Sadece tek bir Allah var diye inanmak hiçbir fayda değil. Senin Allah'ın 5 tane olsun ya da 1 tane olsun, eğer yanlış Tanrı ise, eğer İbrahim'in ve İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı değilse, eğer Yahve değilse, o sana fayda yok. Sanki ateistsin. Ama unutmayalım, Pavlus bunu yazarken ne istediği göstersin. Diyor ki, o imansızlar çok fena kişiler. Ama imanlılara hatırlatırız, siz de bir vakit aynıydınız. Demek ki bizdeki duygu öyle lazım olsun. Ben onlardan farklı değilim. Bir vakit aynı kafadaydım, aynı cahillikte devam edeyim. Yeşaya bölüm 7'de çok büyük bir söz var diyor. Bir kadın, bir kız diyor gebe kalacak, bir oğul doğuracak ve onun adını İmmanuel koyacaksın. Allah bizimle. Allah size bir işaret verecek, o verecek İmmanuel. O verecek İmmanuel. Allah bizimle. Değil biz çok akıllıyız ya da çok doğruyuz ya da Allah'ı bulduk kendi gücümüzden. Hayır, o size İmmanuel verecek. Demek ki biz gerçek Tanrı'yı, gerçek Allah'ı bulmamıza hani onunla övünemeyiz. O bizi bu duruma getirdi. Onun için Allahsız derken bu gurur için bir sebep olmasın. Evet, Allahsızlar sözünü kullanırken onu gururla söylemiyoruz ama acımakla. Çünkü biz de öyleydik. Hatta dördüncü söz bakıyoruz. Kutsal kitap daha da öteye gidiyor ve diyor ki Allah'a düşman idiniz. imansızlar. Bir sadece Allahsız ama aynı zamanda Allah'a düşmandırlar. Savaş var. Romalılar 5 ayet 10 diyor ki biz ne vakit henüz Allah'a düşman idik, onun oğlunun ölmesiyle onunla barıştık. Ne zaman biz düşman idik diyor. Evet, insan günah işlemekle Allah'a karşı düşmanlık yapmış oluyor. Ama nasıl? Ben Allah'ımı sayıyorum. Gerçekten öyle mi? Allah'ını sayıyor musun? Var satanistler, açık açık Allah'a savaş ilan etmişler. Var ateistler, açık açık Allah yok diyenler. Daha doğrusu onlar insanı tanrılaştırıyor, insanı Allah'ın yerine koyuyor. Ama ben istiyorum deyince, günah işleyince insan praktikada aynısını yapıyor. Allah yok diyor, ben varım. Tamam sen dua ediyorsun, namaz kılıyorsun, bilmem ne her şey. Ama günah işlerken Allah yok, ben varım diyorsun. Praktika bir ateist oluyorsun. O görmez, ben görürüm. O bir şey yapamaz, ben yaparım. Günah işleyen Allah'a düşman oluyor. Böyle yapmakla, böyle düşünmekle. Ama biz tam o durumdayken Rab birinci adımı attı. Mesih öldü, değil sadece öğrencileri için, Mesih öldü Pilatus için, Herodes için ve Ferisiler için, düşmanları için. Romalılar 5, 10 bunu diyor. Biz onun ölmesiyle onunla barıştık. Ve biz onu anladıktan sonra ne yapmalıyız? Değil gururlanalım, siz Allah'ın düşmanlarısınız ama ben onun akbabıyım. O hava olmasın bizde. Ama ne? 2. Korintiler 5, 19-20 bize açıklıyor nasıl lazım yaşayalım bu yeryüzünde. Allah Mesih'teydi ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. Hani önce savaş yapan kişileri barıştırdı, Allah'ı ve insanları. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bizi de barıştırma sözünü emanet etti. Çünkü Mesih'in diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızdan çağırıyor, Mesih'in yerinde yalvarıyoruz. Allah'la barışın. Ve biz insanları, imansızlara bu gözden bakarken açan Allah'a düşmandırlar. Bu bizim için bir gurur kaynağı olmasın. Hayır, biz geldik, onları barıştıralım Allah'la. Bizim görevimiz bu. Ve beşinci yerde kayıp, kaybolan kişiler. Beşinci söz bu. İmansızlara nasıl lazım bakalım? Kayıp kişiler, kaybolmuş, yolunu şaşırmış, sağa solunu bilmeyen kişiler olarak biz onu öyle kabul edelim. Luka 19:10 bu Zakay'ın evinde İsa şöyle diyor. Bugün bu eve kurtuluş geldi. Bu da İbrahim'in evlatlarındandır. Çünkü insanoğlu geldi, kaybolanları arasın ve kurtarsın. Kimi? Kimin için kastediyor bunu? Arasın, kurtarsın. Tabii ki Zakay için. Doğru anlayalım bu meseleyi. Zakay nasıl biriydi? Biz hep bunu anlattırıyoruz. Açan o kese çok kısa boylu olduğunu. Sanki en önemli tarafı oymuş. Mesele değil o kısa kese olduğunu. Mesele nedir? O bir gümrükçüydü. O en aşağılık bir kişiydi. Yani bütün toplumda, bütün halkta onun kadar aşağı kişiler yoktu. En düşük karakter, vatan haini. Vatan haini. Kendi faydası için kendi halkını, daha doğrusu Allah'ın halkını para için Romalılara satan bir kişiydi. Onlarla işbirlik yapan bir kişiydi. Tamam mı? Sadece fayda için. Bu Zakay yüzlerce kişinin hayatını mahvetmişti, perişan etti. Onun sayesinde kaç kişi kendine belki astılar, kaç kişinin haneleri bozuldu. Sadece hani adam zengin, daha zengin olsun diye. Masumlara baskı yapıp zengin olan bir kişiydi yani. Öyle bir kişiyi el sıkıştırmak bile günah sayılırdı. Yani Yahudilerin arasında. Ve İsa istedi onun evinde misafir olsun. Büyük bir skandal. İsa iyi çoban idi. Zakay onun kaybolmuş koyunlarından biriydi. Orası güzel, onu anladık da acaba İsa'nın bu hareketi bizim için ne demek oluyor? Sen Zakay'ı görseydin o ağaçta ve kişileri sorsaydın o kimdir? Ve duyunca o adam gümrükçü olduğunu, vatan haini olduğunu, o zaman sen ne yapacaktın? Sen ne yapardın? Onun evine mi gideceydin? Yoksa diyeceydin Allahsız, Allah düşmanı ve yere tüküreceğim. Sana soruyorum. Tabii ki İsa'nın düşüncesi, onun bakış tarzı bizde de olmalı. Biz imansızları hor görmeyelim ama kayıp korunlar gibi görelim onları. Çünkü biz de aynıydık değil mi? Çok mu farklıydın sen? Çok mu güzeliydin? Çok mu akıllıydın? Çünkü az önce biz aynı durumdaydık. Bizim görevimiz onları çobanla karıştıralım. Evet, son olarak vakit geldi. Bence Mesih'in yüreği, onun bakışı bizde olsun. Biz kendi aramızda kapandık. Biz bize bakıyoruz. Sanki biz buyuz, artık dışarıdan kimse göremez. Çünkü imansızların halini unuttuk. Kendi kendimize çok güzel ilahi söylüyoruz. Çok güzel anılar var, çok güzel toplantılar var. İşte lagerler, bilmem ne eğlenceler var, hepsi güzel. Ama mahalle bekliyor. Mahalle bekliyor. Biz onlara Mesih'in sevgisini gösterelim. Onlar kayıpken, onlar kör iken, ölü iken, Allahsız iken biz ne yapacağız? Bu bizim görevimiz. Rab sizinle olsun.